Ayrım 15. Kız kardeşim için. Jody Picoult. Sera, 1997. Acile kaç kere giderseniz gidin, bu asla bir rutine dönüşmüyor. Brian, yüzünden aşağı kanlar boşalan kızımızı kollarında taşıyor. Hastaları sıraya koymakla görevli olan hemşire, elini sallayarak bize içeri girmemizi işaret ederken, diğer çocukları bekleyebilecekleri plastik sandalyelere doğru yönlendiriyor. Küçük bölmeye bir stajyer doktor geliyor, çok ciddi bir havada. Ne oldu? Bisikletten düştü dedim. Betona çarptı. Beyin sarsına dair herhangi bir belirti yok gibi ama saç hizasında yaklaşık 4 santimlik bir kafa derisi yırtığı var. Doktor onu yavaşça masaya yatırıyor, eldivenlerini takıyor ve alnına bakıyor. Siz doktor veya hemşire misiniz? Gülümsemeye çalışıyorum. Bu işlerin yabancısı sayılmam diyelim. Derin yarayı kapatmak için 82 dikiş atılıyor. Sonra da başına bantlanmış parlak beyaz bir gazlı bez ve damarlarında yüzen yüksek dozda pediatrik Tylenol olduğu halde el ele hastaneden çıkıyoruz. Jesse kaç dikiş atıldığını soruyor. Brian ona en az bir itfaiyeci kadar cesur olduğunu söylüyor. Kate Anna'nın yeni bandajına bakıyor. Ben burada dışarıda beklemeyi daha çok seviyorum diyor. Her şey Kate'in banyodan yükselen çığlıklarıyla başlıyor. Deli gibi üst kata koşuyor ve kilidi bir tekmeyle kırıp 9 yaşındaki kızımı klozetin önünde her tarafı kan içinde dikilirken buluyorum. Bacaklarından aşağı kanlar iniyor ve iç çamaşırı da kan içinde kalmış. Bu APL'nin alameti farikası, yani her türlü maske ve kılığa bürünmüş kanama. Kate daha önce de rektal kanama geçirmişti ama o zamanlar daha yeni yürümeye başlamıştı. Bunu hatırlaması mümkün değil. Tamam canım, sakin ol diyorum paniğe kapılmadan. Ilık bir lifle onu temizliyorum ve iç çamaşırına da bir kadın pedi yerleştiriyorum. Pedi bacaklarının arasına oturtma çabasını seyrediyorum. Bu anı o ilk kez adet geçirdiğini yaşayacağımı zannediyordum. Acaba o kadar uzun yaşayabilecek mi? Anne diyor Kate. Geri döndü. Klinik relaps. Doktor Chance gözlüklerini çıkarıyor ve baş parmaklarını gözlerinin köşelerine bastırıyor. Sanırım yapılacak en doğru şey kemik iliği nakli. Aklıma birden ben ananın yaşındayken sahip olduğum şişirilebilir boks topu geliyor. Dibi kumla dolu bir torbaydı bu. Ve ne zaman bir tane vursam aynen geri sekerdi. Ama daha birkaç ay önce diyor Brian, bize bunun tehlikeli olduğunu söylemiştiniz. Öyle, kemik iliği nakli yapılan hastaların %50'si tedavi oluyor. Diğerleri ise nakil gerekliliğini ortaya çıkaran kemoterapi ve radyasyona dayanamıyor. Bazıları nakil yapıldıktan sonra gelişen komplikasyonlara bağlı olarak ölüyorlar. Brian bana bakıyor ve aramızda filizlenen korkuyu dile getiriyor. Öyleyse neden Kate riske atalım? Çünkü atmazsanız diye açıklıyor Dr. Chance, ölecek. Sigorta şirketini ilk aradığımda beni yanlışlıkla hattan düşürdüler. İkinci defasında bir müşteri hizmetleri yetkilisiyle görüşmeyi başarana dek 20 dakika boyunca asansör müziği dinlemek zorunda kaldım. Poliçe numaranızı öğrenebilir miyim? Ona tüm belediye çalışanlarına verilen numarayla Brian'ın sosyal güvenlik numarasını veriyorum. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bir hafta önce kurumunuzdan birisiyle konuşmuştum diye başlıyorum söze. Kızım lösemi hastası ve kemik iliği nakline ihtiyacı var. Hastaneden sigorta şirketimizin masrafları karşılayacağına dair resmi bir belge almamız gerektiği söylendi. Kemik iliği nakli için 100 bin dolardan fazla tutuyor. Bizim bir kenarda bu kadar paramız olmadığını zaten söylemeye gerek yok. Ama sırf bir doktorun nakil yapılmasını tavsiye etmesi sigorta şirketinin parayı ödemeyi kabul edeceği anlamına gelmez. Bu tür bir prosedürün özel olarak incelenmesi gerek ki. Evet biliyorum. Bir hafta önce de bana böyle söylenmişti. Sizden hiç ses çıkmadığı için tekrar arıyorum. Dosyama bakmak üzere beni beklemeye alıyor. Hafif bir tık sesi geliyor ve sonra da bant kaydındaki operatörün kulak tırmalayıcı sesi duyuluyor. Bizi aramak isterseniz siktirin. Telefonu hızla çarpıyorum. Anna merakla kafasını koridoru uzatıyor. Sen kötü bir kelime kullandın. Biliyorum. Ahizeyi kaldırıyor ve tekrar arama tuşuna basıyorum. Çeşitli rakamlara basarak menüde ilerliyorum. Nihayet canlı birisine ulaşmayı başarıyorum. Az önce hattan düştüm. Daha önceki seferlerde de olduğu gibi. Hali hazırda evvelki görevlilere verdiğim tüm numaraları, isimleri ve konunun özetini bu görevliye aktarmak için bir 5 dakika daha harcıyorum. Aslına bakarsanız biz kızınızın durumuna ilişkin incelemeyi tamamladık diyor kadın. Maalesef şu an için bu prosedürün kızınız için en iyi çözüm olduğunu sanmıyoruz. Vücudumdan yukarı bir alevin yükseldiğini hissediyorum. Ölmesi daha iyi, öyle mi? Kemik iliği nakline hazırlık için Anna'ya devamlı büyüme faktörü iğneleri yapmam gerek. Tıpkı bir zamanlar Kate'e ilk kordon kanı naklinden sonra yaptığım gibi. Bunun amacı Anna'nın iliğini aşırı miktarda büyüterek hücre alma zamanı geldiğinde Kate için yeterince hücre olmasını sağlamak. Bu Anna'ya da açıklandı ama onun tek bildiği annesinin günde 2 kere ona iğne yapmak zorunda olduğu. Bölgesel bir anestetik krem kullanıyoruz. Kremin onu iğne battığında duyduğu acı hissinden koruması gerekiyor ama o yine de bağırıyor. Acaba 6 yaşındaki çocuğunuzun yüzünüze bakıp sizden nefret ettiğini söylemesinden daha çok mu acıyordur merak ediyorum. Bayan Fitzgerald diyor sigorta şirketinin müşteri hizmetleri müdürü. Durumunuzu anlıyoruz gerçekten. Nedense bu söylediğinize hiç inanasım gelmiyor diyorum. Nedense ortada ölüm kalım mücadelesi veren bir çocuk olmasına rağmen danışmanlar kurulunuzun bu naklinin maliyeti dışında başka bir unsuru dikkate aldığına inanasım gelmiyor. Kendi kendime sinirlenmeyeceğim demiştim ama sigorta şirketiyle yaptığım görüşmenin daha 30. saniyesine savaşı bıraktım. AmeriLife bir donör lenfosit infüzyonu için makul ve standart olan bedelin %90'ını ödeyecek. Ancak yine de kemik iliği nakli yaptırmayı tercih ederseniz maliyetlerin %10'unu karşılamayı kabul edebiliriz. Derin bir nefes alıyorum. Bu tavsiyede bulunan kurulunuzun doktorları kendilerinin uzmanlık alanı nedir? Bu konuda akut promiyelositik lösemi değil ama yanılıyor muyum? Çünkü Guam'daki dandik bir tıp fakültesinden sonunculukla mezun olmuş bir onkolog bile DLI tedavisinin işe yaramayacağını size söylerdi. Hatta bundan 3 ay sonra dahi aynı tartışmayı yapıyor olacağımızda. Ayrıca kızımın özel durumunu bilen bir doktorla konuşsaydınız, hali hazırda denenmiş olan bir tedaviyi tekrarlamanın bir APL hastasında sonuç verme olasılığının son derece düşük olduğunu, çünkü vücutlarının buna direnç geliştirdiğini anlatırdı. Bu da şu anlama geliyor. AmeriLife aslında parasını çöpe atmaya razı gelirken bu parayı çocuğumun hayatını kurtarma ihtimaline sahip tek seçenek gibi kullanmayı kabul etmiyor. Hattın diğer ucunda her olasılığa gebe bir sessizlik hakim oluyor. Bayan Fitzgerald diyor müdür. Anladığım kadarıyla bu protokolü izlerseniz sonrasında sigorta şirketi nakil bedelini ödeme konusunda bir sorun yaşamayacak. Tek sorun kızımın o vakte kadar yaşamayacak olması. Burada bir otomobilden bahsetmiyoruz. Önce kullanılmış bir parça deneyip işe yaramazsa yenisini sipariş verme şansımız yok. Bir insandan bahsediyoruz. İnsan, siz oradaki ruhsuz robotlar bunun ne bok anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu defa hattan düştüğümde gelen tık sesini duymak için bekliyorum. Zanne, Kate'in nakil öncesi hazırlığı için hastaneye gitmemizden önceki gece geliyor. Seyyar ofisini kurma konusunda Jesse'den yardım alıyor. Avustralya'dan gelen bir telefona cevap veriyor ve sonra da mutfağa Brian'la ikimizden yapılacak günlük işleri öğrenmeye geliyor. Annenin salı günü beden dersi var diyorum ona saat 3'te. Ayrıca yakıt tankerinin bu hafta içinde bir ara gelmesi gerek. Çöp günü çarşamba diye ekliyor Brian. Jesse'yi okula yürüyerek götürme. Bu 6. sınıf çocuklarına yapılan büyük bir eziyetmiş, onu anladık. Başını sallıyor, dinliyor ve hatta yer yer not alıyor. Sonra da birkaç sorusu olduğunu belirtiyor. Balık, günde 2 kere yem veriyoruz. Hatırlattığın sürece Jesse bu işi yapabilir. Resmi bir yatma saati var mı diye soruyor anne. Evet diyorum. Sana doğru saati mi söyleyeyim yoksa kendine fazladan bir saat ayırmak istersen kullanabileceğin bir saat mi belirleyelim? Anne 8'e yatıyor diyor Brian. Jesse 10'da. Başka bir şey var mı? Evet var. Anne elini cebine atıyor ve bizim için yazılmış bir çek çıkarıyor. $100,000. Suzan diyorum. Ağzım bir karış açık bir halde. Bunu kabul edemeyiz. Ameliyatın kıça patladığını biliyorum. Sizin bunu karşılamanız mümkün değil. Benim mümkün. Müsaade edin. Brian çeki alıyor ve sonra ona geri uzatıyor. Teşekkür ederiz diyor ama işin gerçeği nakil parasını bulduk. Böyle bir şeyden haberim yok. Nasıl yani? İstasyondaki çocuklar ülke çapında bir kampanya başlatmış ve diğer itfaiyecilerden yüklü miktarda bağış toplamışlar. Brian bana dönüyor. Ben de bugün öğrendim. Gerçekten mi? İçimden bir yük kalkıyor. Brian omuzlarını silkiyor. Onlar benim kardeşlerimdir diye açıklıyor. Zanne'ye dönüyor ve onu kucaklıyorum. Teşekkür ederiz. Teklif etmen yeter. İhtiyacınız olduğu sürece emrinizde diye cevap veriyor. Ama ihtiyacımız yok. Bu sorunu aştık en sonunda. Kate diye sesleniyorum ertesi sabah. Gitme vakti. Anna kanepede Zanne'nin kucağına kıvrılmış. Baş parmağını ağzından çekiyor ama güle güle demiyor. Kate diye bağırıyorum yeniden. Gidiyoruz. Jesse Nintendo'sunun başında yılışıkça sırıtıyor. Sanki onu almadan gidebilirsiniz de. Onun bunu bilmesi gerekmiyor ama. Kate... İş geçirerek odasına giden merdivenlere çıkıyorum. Kapı kapalı. Hafifçe çalarak kapıyı açıyor ve Kate'i yatağını toplamayı bitirmek üzereyken buluyorum. Yorgan öyle gerdirilmiş ki üstüne bozuk para atsan zıplar. Yastıklar kabartılmış ve ortalanmış. Peluş oyuncakları yani kutsal emanetler pencere pervazına büyükten küçüğe sıralanmış. Ayakkabıları bile dolabında özenle dizilmiş ve masasındaki dağınıklık ortadan toplanmış. Bu da ne? Ona temizlik yapmasını söylememiştim bile. Kesin yanlış odaya geldim ben. Bana dönüyor ve cevap veriyor. Bir daha geri dönemezsem diye. İlk kez anne olduğumda geceleri yatağa yatıp olabilecek en korkunç illetleri hayal ederdim. Deniz anası yanığı, zehirli bir böğürtlenin çekiciliği, tekinsiz bir yabancının gülümsemesi, sığ bir havuza atlama, bir çocuğun zarar görebilmesinin o kadar çok yolu var ki tek başına onu korumak neredeyse imkansız görünüyor. Çocukların büyüdükçe değişen tek şey tehlikeler oldu. Yapıştırıcı koklamak, kibritle oynamak, ortaokullarda stadyum tribünlerinin altına satılan küçük pembe haplar. Bütün gece otursanız da sevdiklerinizi ne şekillerde kaybedebileceğinizi saymayı bitiremezsiniz. Bana öyle geliyor ki artık iş varsayımın ötesine geçtiğine göre bir ebeveyne çocuğunun ölümcül bir hastalığı olduğu söylendiğinde iki yoldan birini seçiyor. Ya tamamen çöküyor ya da yanağına atılan tokadı kabullenip başını kaldırıyor ve öbür yanağını da çevirerek sıradakini karşılamaya hazırlanıyor. Bu bakımdan hastalarla çok benzeşiyoruz. Kate yatağında yarı baygın yatıyor. Göğsündeki kateterden bir fıskiye gibi borular fışkırmış. Kemoterapi yüzünden 32 defa kustu. Ağzı yaralarla doldu ve o kadar kötü bir mukoza iltihabı oldu ki sesi kistik fibroz hastasıymış gibi çıkıyor. Bana dönüyor ve konuşmaya çalışıyor. Ama öksürüğe tutulup balgam tükürmeye başlıyor. Boğuluyorum diyor güç bela. Elleriyle sıkı sıkıya sarıldığı emme borusunu kaldırarak ağzını ve boğazını temizliyorum. Sen dinlen, ben yaparım diyorum ve onun yerine nefes almayı bile öğreniyorum. Onkoloji koğuşu bir savaş alanıdır ve çok kesin bir emir komuta hiyerarşisi hakimdir. Hastalar zorunlu hizmettedir. Doktorlar kahraman fatihler gibi odaya girip çıkarlar ama nerede kaldıklarını hatırlamak için çocuğunuzun dosyasına bakmaları gerekir. Deneyimli çavuşlar ise hemşirelerdir. Bebeğiniz buz banyosu yaptırması gerekecek kadar yüksek bir ateşle titrerken onun başındadırlar. Bir santral ven kateterinin nasıl temizleneceğini size öğretirler. Hangi koğuşu mutfağından dondurma yürütebileceğiniz konusunda tavsiyelerde bulunurlar ya da kıyafetlerdeki kan ve kemoterapi lekelerini hangi kuru temizlemecini çıkarabileceğini söylerler. Hemşireler çocuğunuzun oyuncak ayısının adını bilirler ve ona serum askısının etrafına dolamak üzere kağıt mendilden nasıl çiçek yapılacağını öğretirler. Doktorlar sabah stratejilerini belirliyor olabilir ama çatışmayı katlanılır kılanlar hemşireler. Onların sizi tanıdığı kadar sizin de onları tanımanız gerekir. Çünkü onlar eski hayatınızda tanık olmadan önce sahip olduğunuz arkadaşların yerini alır. Mesela Donna'nın kızı veterinerlik okuyor. Gece nöbetçisi Ludmilla, stetoskopuna birer büyü gibi küçük Sanibel adası resimleri asıyor çünkü emekli olduğunda orada yaşamak istiyor. Erkek hemşire Willy çikolataya dayanamıyor ve karısı 300 lira hamile. Vücudumun artık uykuya nasıl geçildiğini unutmasına neden olacak kadar uzun süre uyumadığım bir gece Kate yatağında yatarken ben de televizyonu açıyorum. Uyanmasın diye sesi kısıyorum. Robin Leach zengin ve ünlü birinin saray yavrusu evini geziyor. Evde altın kaplama küvetler, tik ağacından elle oyulmuş yataklar, kelebek şeklinde bir yüzme havuzu var. 10 tane otomobilin durduğu bir garaj, kırmızı toprak zemini tenis kortları ve etrafta gezinen 11 tane tavus kuşu. Ben böyle bir dünyaya hiçbir zaman sahip olamam. Kendim için asla hayal edemeyeceğim bir hayat bu. Tıpkı bir zamanlar şimdiki gibi bir hayatım olacağını hayal edemeyeceğim gibi. Göğüs kanseri olan bir anne ya da doğuştan kalp sorunları veya başka tıbbi engelleri olan bir bebekle ilgili bir hikaye duyduğumda ne hissettiğimi, o ikiye bölünmüşlük duygusunu şimdi doğru dürüst hatırlayamıyorum bile. Yarı sempati, kendi ailemin güvende olmasından dolayı da yarı minnet. Şimdi ise diğer herkes için biz o hikayelerden birisi olduk. Donna önümde diz çöküp televizyonun kumandasını elimden alana dek ağladığımı fark etmiyorum bile. Sarah diyor hemşire, sana bir şey getirmemi ister misin? Başımı sallıyorum, yıkılmış olmaktan dolayı utanıyorum, yakalanmış olmak ise daha da utanç verici. Ben iyiyim diye ısrar ediyorum. Tabii tabii, ben de Hillary Clinton'ım zaten diyor. Elimi tutuyor ve beni ayağa kaldırıp kapıya doğru sürüklüyor. Ama Kate seni özlemez, merak etme diye bitiriyor cümlemi Donna. 24 saat kahve bulunan küçük mutfakta ikimize birer fincan dolduruyor. Özür dilerim diyorum. Niçin? Granitten yapılmadığın için mi? Başımı sallıyorum. Bir türlü bitmiyor. Donna anlayışla başını eğiyor ve beni gayet iyi anladığı için bir anda konuşmaya başlıyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum. Eteğimdeki tüm taşları döktüğümde derin bir nefes alıyor ve aralıksız bir saattir konuştuğumu fark ediyorum. Aman Tanrım diyorum. Bu kadar çok vaktini harcadığıma inanamıyorum. Vaktimi harcamadın diye cevap veriyordu ona. Ayrıca benim mesaim yarım saat önce bitti. Yanaklarım kızarıyor. Gitmen gerek öyleyse. Eminim gitmek için sabırsızlandığın çok daha güzel bir yer vardır. Ama kalk gitmek yerine Donna beni geniş kollarının arasına alıyor. Tatlım diyor. Hepimizin öyle değil mi? Ameliyathanenin kapısı parlak diş telleri olan, bir ağzı andıran gümüş aletlerle dolu küçük bir odaya açılıyor. Anna'nın tanıdığı doktorlar ve hemşireler şimdi maskeli ve önlüklü. Yalnızca gözlerinden seçilebiliyorlar. Beni yanına diz çöktürene dek eteğimden çekiliyor. Ya fikrimi değiştirdiysem diyor. Ellerimi omuzlarına koyuyorum. İstemiyorsan bunu yapmak zorunda değilsin ama Kate'in sana güvendiğini biliyorum. Babam ve ben de. Başını eğiyor ve sonra elini elime koyuyor. Sakın bırakma diyor. Bir hemşire ona doğru yöne, masaya doğru götürüyor. Senin için hazırladıklarımızı görene dek bekle bakalım Anna. üstüne elektrikli bir battaniye örtüyor. Anestezi uzmanı kırmızımsı renkte bir gazlı bezi oksijen maskesini etrafına sarıyor. Sen hiçbir çilek bahçesinde uyudun mu? Anna'nın bedeni üstünde işe koyuluyorlar. Kalbini ve nefes alışını izlemek üzere monitörlere bağlanacak küçük alıcılar yapıştırıyorlar. Onlar bunları yaparken Anna sırt üstü yatıyor. Oysa kalça kemiğinden ilik almak için onu yan çevireceklerini biliyorum. Anestezist Anna'ya kullandığı cihazdaki akordeon mekanizmasını gösteriyor. Bu balonu şişirebilir misin sence diye soruyor. Maskeyi Anna'nın yüzüne yerleştiriyor. Bütün bu süre boyunca Anna elimi bırakmıyor. Sonunda tutuşu gevşiyor. Son dakikada bir direniş gösteriyor. Vücudu çoktan uyumuş durumda ama omuzları ileri doğru atılıyor. Bir hemşire onu bastırıyor, diğeri de beni. Sadece ilacın vücutta yarattığı tesir bu diye açıklıyor. Şimdi onu öpebilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum. Maskemin ardından fısıltıyla teşekkür ediyorum ona. Çarpma kapıdan dışarı çıkıyor ve kağıttan bonemli galoşlarımı çıkartıyorum. Küçük pencereden Anna'nın yan çevirmesini ve steril tepsiden alınan inanılmaz derecede uzun iğneyi izliyorum. Sonra Kate'le birlikte beklemek için yukarı çıkıyorum. Brian Kate'in odasından içeri kafasını uzatıyor. Sarah diyor nefes nefese. Anna seni istiyor. İyi de aynı anda iki yerde birden olamam ki. Kate bir kez daha kusarken pembe kusma kabını ağzına tutuyorum. Hemen yanımda Donna, Kate'i yeniden yastığına yatırmama yardım ediyor. Şu an biraz işim var diyorum. Anna seni istiyor diye tekrarlıyor Brian. Sadece bu. Donna önce Brian'a sonra bana bakıyor. Sen git, biz burayı idare ederiz sen gelene kadar diyor. Bir an düşünüp başımı eğiyor ve tamam diyorum. Anna çocuk katında yatıyor. Koruyucu izolasyon amacıyla sıkı sıkıya kapatılmış odaların olmadığı bir koğuşta. Daha odaya girmeden ağlamasını duyuyorum. Anneciğim diyor hıçkırarak, acıyor. Yatağının kenarına oturuyor ve onu kollarıma alıyorum. Biliyorum tatlım, burada kal. Başımı olumsuzca sallıyorum. Kate çok hasta, onun yanına gitmem gerek. Anna kendini geri çekiyor. Ama ben hastanede yatıyorum diyor. Hastanedeyim. Başının üstünden Brian'a bakıyorum. Ona ağrı kesici olarak ne veriyorlar? Çok az bir şey. Hemşire çocuklara fazla ilaç verme yanlısı olmadıklarını söyledi. Bu çok saçma. Ayağa kalktığım an Anna sızlanıp bana yapışıyor. Hemen döneceğim canım. Karşıma çıkan ilk hemşireyle konuşuyorum. Onkoloji personelinin aksine bunlar yabancı. Bir saat önce Tylenol verdik diye açıklıyor kadın. Biliyorum, biraz rahatsızlık çekiyor ama. Roxiset, kodeinli Tylenol, Naproxen. Bütün bunlar doktorun talimatları arasında yoksa arayıp verilebilir mi diye sorun. Hemşire dikleşiyor. Kusura bakmayın ama Bayan Fitzgerald, ben bu işi her gün yapıyorum ve ben de. Anna'nın odasında elimde çocuklara uygun dozda Roxiset'le dönüyorum. Bu ya onun ağrılarını dindirecek ya da artık onları hissetmeyeceği bir baygınlık durumu yaratacak. İçeri girdiğimde Brian'ın koca elleriyle Anna'nın boynuna taktığı bir kolyenin minicik ucunu kapatmaya çalışırken buluyorum. Ablana böyle bir hediye verdiğine göre senin de bir hediyeyi hak ettiğini düşündüm diyor. Elbette ki Anna kemik iliğini bastırdığından dolayı ödüllendirilmeli. Tabii ki takdiri hak ediyor ama birisini çektiği acılardan dolayı ödüllendirmek açıkçası benim aklıma hiç gelmemişti. Bunu o kadar uzun zamandır yaşıyoruz ki. Kapıdan içeri girdiğimde ikisi de başlarını kaldırıp bana bakıyorlar. Bak babam bana ne almış diyor Anna. Ben de plastik ilaç kutusunu kaldırıyorum. İlkinin çok daha gerisinde kalan bir ikinci ödül. Saat 10'u biraz geçe Brian Anna'yı Kate'in odasına getiriyor. Anna yaşlı bir kadın gibi yavaş yürüyor. Brian'dan destek alıyor. Odaya girebilmesi için hemşireler ona maske, önlük, eldiven ve galoş giydiriyorlar. Şefkat dolu bir kural ihlali bu. Çünkü normalde çocukların dışarıya kapatılmış karantina odalarına girmelerine izin verilmez. Doktor Chance ilik torbasının asılı durduğu serum askısının hemen yanında dikiliyor. Görebilmesi için Anna'ya dönüyorum. İşte diyorum, sen bize bunu verdin. Anna yüzünü buruşturuyor. İğrenç görünüyor. Sizin olsun. Anlaştık o zaman diyor Doktor Chance ve yakut rengindeki zengin ilik Kate'in kateterine inmeye başlıyor. Anna'yı yatağa oturtuyorum. İkisine yetecek kadar yer var. Omuz omuza duruyorlar. Acıdı mı diye soruyor Kate. Biraz. Anna plastik borulardan Kate'in göğsündeki yarığa doğru akan kanı işaret ediyor. Bu acıtıyor mu? Pek sayılmaz. Hafifçe doğruluyor. Hey Anna. Efendim. Senden geldiği için sevindim. Kate, Anna'nın eline uzanıyor ve onu alıp göğsündeki kateterin hemen altına çok tehlikeli bir biçimde kalbinin hemen yakınına denk gelen o noktaya koyuyor. İlik naklinden 21 gün sonra Kate'in beyaz kan hücresi sayısı artmaya başlıyor. Aşılamanın tuttuğunun kanıtı bu. Brian bunu kutlamak için beni yemeğe çıkarmakta ısrar ediyor. Kate'e bakması için özel bir hemşire tutuyor. XO kafede rezervasyon yaptırıyor ve hatta dolabımdan bana siyah bir elbise bile getiriyor. Ama uygun ayakkabı getirmeyi unuttuğu için pek kılıksız haldeki yürüyüş ayakkabılarımla gitmek zorunda kalıyorum. Restoran neredeyse tamamen dolu. Daha yerimize oturur oturmaz şarap garsonu şarap tercihimizi soruyor. Brian bir Cabernet Sauvignon sipariş ediyor. Sen onun kırmızı mı yoksa beyaz mı olduğunu biliyor musun bari? Hiç sanmıyorum. Bunca yıl boyunca Brian'ın biradan başka bir şey içtiğini görmedim. Tek bildiğim içinde alkol olduğu ve bizim de bir kutlama yaptığımız. Garsonun doldurduğu kadehini kaldırıyor, ailemize diyor. Kadehlerimizi tokuşturuyor ve birer yudum içiyoruz. Ne alıyorsun diye soruyorum. Ne almamı istersin? Fileto. Böylece dil balığımı yerken onun da tadına bakabilirim. Menüyü kapatıyorum. En son yaptıkları tam kan sayımının sonuçlarını sana söyledim mi? Brian gözlerini masaya eğiyor. Buraya bütün bunlardan uzaklaşmak için geliriz diye düşünmüştüm. Anlarsın ya, havadan sudan konuşuruz işte. Ben de konuşmak isterim diye itiraf ediyorum. Ama Brian'a baktığım an dudaklarıma gelen her söz Kate'le ilgili. Bizle değil. Ona gününü nasıl geçtiğini sormama lüzum yok. 3 hafta izne ayrıldı. Hastalık ile birbirimize bağlıyız. Sessizliğe bürünüyoruz. Etrafıma bakıyorum ve neşeli sohbetlerin daha çok gençlerin oturduğu masalarda olduğunu görüyorum. Daha yaşlı çiftler, gümüş çatal bıçaklarıyla birlikte parlayan nikah yüzükleri takanlar, sohbet baharatı kullanmadan yiyorlar. Bunun neyine böyle rahat etmeleri mi, yoksa karşısındakilerin ne düşündüğünü zaten bilmeleri mi? Ya da belirli bir noktadan sonra söylenecek bir şey kalmaması mı? Garson siparişlerimizi almaya gelince ikimiz de birer yabancıya dönüştüğümüz gerçeğini kabullenmekten bizi uzaklaştıran bu insana duyduğumuz minnetle ona doğru dönüyoruz. Hastaneden oraya getirdiğimiz halinden tamamen farklı olan bir çocukla çıkıyoruz. Kate dikkatlice etrafına bakınıyor. Unuttuğu herhangi bir şey var mı diye başucundaki komodinin çekmecelerini kontrol ediyor. O kadar çok kilo verdi ki getirdiğim kot pantolon üzerinden düşüyor. 2 bandanayı birbirine bağlayıp geçici bir kemer yapıyoruz. Brian arabayı getirmek için gidiyor. Sona kalan gençlik dergisi Tiger Beat ile CD'yi Kate'in çantasına atıyorum. Pürüzsüz, çıplak başının üstüne yün bir şapka takıyor ve boynuna sıkıca bir fular sarıyor. Bir maske ve eldiven takıyor. Hastaneden çıktığımıza göre korunmaya ihtiyacı olan kişi o. Artık akraba gibi olduğumuz hemşirelerin alkışları arasında kapıdan çıkıyoruz. Ne olursa olsun sakın bizi görmeye gelmeyin olur mu diye espri yapıyor Veli. Tek tek gelip bizimle vedalaşıyorlar. Hepsi sırasını savunca Kate'e gülümsüyorum. Hazır mısın? Kate başını eğiyor ama hareketlenmiyor. Bu koridordan dışarı adımını attığı anda her şeyin değişeceğini gayet iyi bilerek kas katı duruyor. Anne, elini tutuyorum. Birlikte başaracağız diye söz veriyorum ve yan yana ilk adımı atıyoruz. Posta kutusu hastane faturalarıyla dolu. Sigorta şirketinin hastanenin fatura bölümüyle doğrudan iletişim kurmadığını öğrendik. Hastanenin de aynı şekilde. Ancak iki tarafta üzerinde tartışılan meblağların doğru olduğunu inanmıyor ve bu yüzden de bizim bunları ödeyecek kadar salak olduğumuz umuduyla bizim üstlenmemiz gerekmeyen prosedürleri bize fatura ediyorlar. Kate'in bakımının mali yönlerini yönetmek ne Brian'ın ne de benim başa çıkabileceğimiz tam zamanlı bir iş. Yatırım fonundan gelen mektubu açana kadar bir marketin el ilanını, bir otomobil dergisini ve uzun mesafeler için telefon tarifesini aşmak zorunda kalıyorum. Aslında benim pek ilgilendiğim bir şey değildir bu. Basit hesaplamalardan daha fazlasını gerektiren mali işleri Brian bakar. Ayrıca sahip olduğumuz 3 fon çocukların eğitimine ayrılmış durumda. Borsada hisse alıp satacak kadar kenarda parası olan bir aile değiliz biz. Sayın Bay Fitzgerald, bu mektup 32.456 numaralı Brian D. Fitzgerald gözetimindeki Catherine S. Fitzgerald fonundan çektiğiniz 8.369.56 dolarlık ödemeyi teyit amaçlı hazırlanmıştır. Bu ödemeyle hesabınız fiilen kapanmıştır. Bankalarda olabilecek hatalar göz önüne alındığında bu oldukça büyük bir hata. Vadesiz hesabımızda bazen küçük meblağlarda oynama olmuştur ama hiçbir zaman 8.000 dolar kaybetmedim. Mutfaktan çıkıp Brian'ın hortum sarmakla meşgul olduğu bahçeye yürüyorum. Ya yatırım hesabımızın sorumlusu ciddi bir hata yaptı diyorum mektubu ona uzatırken ya da gizli gizli para yedirdiğin ikinci karın artık o kadar da gizli değil. Brian'ın mektubu okuması gerekenden uzun sürüyor ve ben de aynı anda bunun bir hata olmadığını anlıyorum. Brian bileğinin tersiyle alnını siliyor. Parayı ben çektim diyor. Bana söylemeden mi? Brian'ın böyle bir şey yapacağına inanamıyorum. Daha önce çocukların hesaplarından birkaç kez para çektiğimiz olmuştu. Ama yalnızca gıda alışverişi ve evin taksitleri için paramız kalmayacak kadar sıkışık olduğumuz aylarda veya eski arabamız tamamen hurdaya çıktığında, yenisini almak için peşinata ihtiyaç duyduğumuzda bu yola başvurmuştuk. Gece yattığımızda suçluluk duygusu sanki ikinci bir yorganmış gibi üstümüze çökerdi ve o parayı mümkün olan en kısa sürede yerine koyacağımıza dair birbirimize söz verirdik. İstasyondaki çocuklar sana da söylediğim gibi para toplamaya çalıştılar. 10.000 dolar topladılar. Bu parayı da eklediğimizde hastaneye bizim için bir ödeme planı çıkarmaya razı oluyor. Ama demiştin ki, ne dediğimi biliyorum Sera. Şaşkınlıkla başımı sağa sola sallıyorum. Bana yalan mı söyledin? Hayır, ben Zanya'nın teklifi, ablanın Kate'in bakımını üstlenmesine izin veremem diyor Brian. Kate'e benim bakmam gerekiyor. Hortum yere düşüyor, içindeki sular damlıyor ve ayaklarımızı ıslatıyor. Sarah, Kate o parayı üniversiteye giderken kullanabilecek kadar uzun yaşamayacak. Güneş gökte parlıyor, fıskiye çimenleri sularken etrafta küçük gökkuşakları oluşturuyor. Bu gibi sözcüklerin sarf edilmesi için çok güzel bir gün. Brian'a sırtımı dönüp eve koşuyorum. Kendimi banyoya kilitliyorum. Bir dakika sonra Brian kapıya vuruyor. Sarah özür dilerim. Onu duyamıyormuşum gibi yapıyorum. Söylediği hiçbir şeyi duymamış gibi yapıyorum. Evde hepimiz maske takıyoruz ki Kate takmak zorunda kalmasın. O dişlerini fırçalarken ya da kasesine kahvaltı gevreği dökerken kemoterapinin neden olduğu koyu izlerin yok olup olmadığını görmek için tırnaklarını kontrol ederken buluyorum kendimi. Kemik iliği naklinin başarılı olduğunun kesin bir işareti bu. Günde iki defa Kate'e uyluğundan büyüme faktörü iğneleri yapıyorum. Nötrofil sayımları beni bulana dek bunu yapmam şart. Bu noktada ilik kendi kendini yeniden üretmeye başlayacak. Henüz okula gidemiyor. O yüzden biz de ödevlerini eve yollatıyoruz. Bir iki defa benimle birlikte Anna'yı kreşten almaya geldi. Ancak arabadan inmek istemedi. Rutinin tam kan sayımlarını yaptırmak için hastaneye ayaklarını sürüye sürüye gidiyor. Fakat sonrasında videocuya veya Dunkin's Donuts'a gitme sözü verirsem işler değişiyor. Bir cumartesi sabahı kızların odasının kapısının hafif aralık buluyorum. Yavaşça vuruyorum. Alışveriş merkezine gitmek ister misiniz? Kate omuzlarını silkiyor. Şimdi olmaz. Kapının çerçevesine yaslanıyorum. Evden çıkmak iyi gelir. İstemiyorum. Bunu yaptığının farkında olmadığından eminim. Ama elini arka cebine sokmadan önce avucunun içini başında şöyle bir gezdiriyor. Kate diyecek oluyorum. Yine başlama anne. Kimsenin bana bakmayacağını söyleme. Çünkü bakacaklar. Bunun önemli olmadığını söyleme. Çünkü önemli. Ayrıca iyi göründüğümü de söyleme. Çünkü bu bir yalan. Kirpiksiz gözleri yaşlarla doluyor. Ben bir ucubeyim anne. Baksana bana. Bakıyorum ve kaşlarının döküldüğü kökleri görüyorum ve sonu yokmuş gibi görünen alnının eğimini ve genellikle saçlarının altında gizlenen yer yer çökük ya da çıkık olan küçük noktaları. Tamam diyorum düz bir sesle. Bunu halledebiliriz. Tek bir kelime daha etmeden odadan çıkıyorum. Kate'in arkamdan geleceğine eminim. Anna'nın yanından geçiyorum. O da elindeki boyama kitabını bırakıp ablasının peşine takılıyor. Bodrum'da bu evi satın aldığımızda bulduğum çok eski bir elektrikli tıraş makinesini çıkarıyor ve fişe takıyorum. Sonra da başımın tam tepesinden dümdüz bir şerit kesiyorum. Anne diyor Kate güç bela. Ne var? Bir öbek kahverengi saç Anna'nın omzuna düşüyor. Nazikçe elini alıyor saçları Anna. Sadece saç. Bıçağın ikinci hareketinde Kate gülmeye başlıyor. Kesemediğim bir noktada orman gibi görünen bir saç topunu işaret ediyor. Bir süt kasasını ters çevirip üstüne oturuyor ve kafamın geri kalanını onun tıraş etmesine izin veriyorum. Anna kucağıma oturuyor. Sırada ben varım diye yalvarıyor. Bir saat sonra alışveriş merkezinde kel kızlar üçlüsü olarak el ele yürüyoruz. Saatlerce vakit geçiriyoruz. Nereye gitsek başlar bize doğru çevriliyor ve fısıldaşmalar duyuluyor. Hepimiz çok güzeliz. Çarpı 3. 15. ayrımın sonu sayfa 256.